Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 11'de 1400, Hicri Gamer'i 27 Cemadü'l-Evvel 1443 ve Miladi Takvim'le 1 Ocak 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, General Süleyman'ın şehadet yıldönümü, yüzyılda yüz gelişme ve ayetlerin hikayesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zalimlere karşı direnişin simgesi olduğunu söyledi. Hatipzade havacılık ve uzay alanında dahil olmak üzere bilimsel ve araştırma gelişmeleri İran halkının en tabii hakkı olduğunu söyledi. Amerikalı yetkili İran'a yönelik yaptırımların etkisiz kaldığını itiraf etti. İran Cumhurbaşkanı yakında Rusya'ya gidecek. Cemal Khashoggi'nin katilleri Riyad'da lüks bir villada yaşıyor. Irak'ta Maliki Koalisyonu, Irak hükümetinin doğası konusunda anlaştıklarını bildirdi. Suudi savaş uçakları Yemen'de yerleşim bölgelerine roket saldırısı düzenledi. Şimdi haberler.
Dünya genelinde bugün 1 Ocak 2022, miladi yeni yılın ilk günüdür. İslam İran Radyo ve Televizyon Kurumu yeni miladi yılı başta İran'daki Hristiyanlar olmak üzere tüm dünya Hristiyanlarına kutlayarak barış, adalet, bereket ve huzur dolu bir yıl dileğinde bulundu. İslam İran yetkilileri son günlerde yeni miladi yılın girişi nedeniyle Hristiyan ülke yetkililerine gönderdikleri tebrik mesajlarında yeni yılın tüm barış talep insanlar ve Hristiyanlar için barış, adalet ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundular. Kur'an-ı Kerim'de büyük ilahi peygamber Hazreti İsa Mesih'ten övgüyle bahsedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de o Hazret'in konumundan söz edilirken kendisine kitap gönderilen ululaz peygamberlerden olduğu belirtilmiştir.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Cuma gecesi Hristiyan ülkelerin liderlerine ayrı ayrı mesajlar göndererek Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın görkemli doğumu ve miladi yeni yılın başlangıcını tebrik etti. Reisi bu münasebette gönderdiği mesajla Hazreti İsa'nın doğumunu kutladı. Hazreti İsa doğumunun yıl dönümü İran halkı için aziz ve mübarektir ve Müslümanlar arasındaki saygısı da Hristiyanlarınkinden daha az değildir dedi. İran Cumhurbaşkanı Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ı zalimlere karşı direnişin simgesi ve hegemonlara karşı mücadelede özgürlük için bir ilham kaynağı olarak nitelendirerek bu büyük peygamberden ve pak annesinin Kur'an'da birçok kez övüldüğünü sözlerine ekledi. Korona krizine de değinen İran Cumhurbaşkanı küresel gelişmelerin özellikle COVID-19 pandemisiyle mücadelenin insanoğlunun güvenliğinin ve kaderinin birbirine bağlı olduğunu bir daha gösterdiğini bildirdi. İran Cumhurbaşkanı bazı hükümetlerin sağlık alanında temel maddeleri göndermekteki isteksizliğine karşı özellikle aşı alanı olmak üzere bu krizdeki ülkelerin işbirliğinin ve uluslararası yaptırımların ne kadar iyi olduğunu açıkça gösterdi sözlerini ekledi. İran Cumhurbaşkanı Reisi miladi yeni yılda İbrahimi dinlerin ahlaki erdemlerine güvenerek hükümetlerin ortak çabaları ışığında dünyadan çile ve sıkıntıların ortadan kalkacağını umduğunu dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü havacılık alanı da dahil olmak üzere bilimsel araştırma ilerlemelerini İran halkının çok açık bir hakkı olarak değerlendirdi ve şunları kaydetti. Hiçbir karar İran'ın uydular alanı da dahil olmak üzere uzay araştırma programları ve ilgili deneyler yürütmesini yasaklamıyor. İran'a göre Said Hatibzade Cuma gecesi bazı Amerikalı ve Avrupalı yetkililerin Seamorg uydu taşıyıcısının başarılı testiyle ilgili olarak yaptıkları açıklamalara değinerek şunları kaydetti. Havacılık ve uzay alanındakiler de dahil olmak üzere bilimsel ve araştırma alanındaki ilerlemeler İran ulusunun vazgeçilmez hakkıdır. Ve bu tür müdahaleci açıklamalar İran ulusunun bu alanda ilerleme kararlılığını zayıflatmayacaktır. Hatibzade ayrıca şunları kaydetti. Hiçbir karar İran İslam Cumhuriyeti'nin uydular da dahil olmak üzere uzay araştırmaları ve ilgili deneyler programını yasaklamıyor. Bu nedenle 2231 sayılı kararı gerekçe göstermek gereksiz bir yanılgı ve temelde doğru değil. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca şunları kaydetti. Daha önce de belirtildiği gibi İran İslam Cumhuriyeti uluslararası standartlara uygun bilimsel araştırma geliştirmesinde barışçıl teknolojileri kullanma hakkına sahiptir. Bu bağlamda bazı ülkelerin onayını alma gibi bir durumda beklemez. Hatibzade ayrıca şunları söyledi. İran hükümeti ve halkı yasa dışı ve haksız yaptırımlar döneminde elde edilen İranlı bilim insanlarına havacılık alanındaki yerli bilimsel yenilikleri ve teknolojileri için minnettardır. Perşembe günü İran Savunma Bakanlığı Seamorg uydu taşıyıcısının uzaya başarılı bir şekilde fırlatıldığını duyurdu. İran Seamorg uydu taşıyıcı roketi 500 kilometre yörüngede 250 kilogram ağırlığına kadar uyduları fırlatma yeteneğine sahiptir.
Fransa Dışişleri Bakanlığı İran'ın Seamorg uydu taşıyıcısını uzaya başarılı bir şekilde fırlatılmasına tepki gösterdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı dün İran'ın Seamorg uydu taşıyıcı fırlatma girişiminin Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini ileri sürdü. Fransa'nın bu iddiası İran'ın uzay programının Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararıyla ilgisi olmadığı bir dönemde gündeme getiriliyor. İran Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada Seamorg uydu taşıyıcısını başarıyla fırlattığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri Savunma ve Destek Bakanlığı Uzay Sözcüsü Seyit Ahmet Hüseyin'i Seamorg uydusunun başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla ilgili şöyle dedi. İran, yerli ve milli yollarla küçük uydular fırlatma kabiliyetini kazandıktan sonra daha yüksek kapasiteli fırlatıcıların geliştirmesini düşündü. Böylece Seamorg uydu taşıyıcısı ülkenin uzay sanayi programına dahil edildi. Hüseyin Uydu'nun Seamorg'daki işleyişi hakkında şöyle dedi. Bu fırlatmada uzay üssü bileşenlerinin performansı ve uydu aşamalarının performansı doğru bir şekilde gerçekleştirildi ve son olarak bu fırlatmanın amaçlanan araştırma hedeflerine ulaşıldı.
Üst düzey bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İran'a yönelik yaptırımların Washington için hiçbir sonuna gelindiğini zira bu yaptırımların sonuçta bir etkisinin ve de Amerika için hiçbir yararının olmadığını söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre New Yorker dergisi üst düzey bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi birkaç gün önce İran'ın nükleer ve füze programı hakkında ayrıntılı bir raporda önemli cümleler kullandığını aktardı. Söz konusu dergi, İran'ın Donald Trump'ın başkanlığı sırasındaki baskılar karşısında geri adım atmadığını, aksine füze ve nükleer programlarına hız verdiğini bildirdi. Medyaya konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yaptırımlar gibi seçeneklerinin bir sonucunun olmadığını, herkes tarafından görüldüğünü belirterek, yaptırımlar açıkça hepimizin istediği sonuçları vermedi, dedi. Dergi, Joe Biden'ın diplomasi dışındaki seçeneklerle pek ilgisi yok çünkü askeri seçenek çekici bir seçenek değil veya uzun vadede etkili bir seçenek değil, diye yazdı.
İran Şehitleri ve Gazileri Vakfı Başkan Yardımcısı ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, İran halkı ana vatanın savunması alanında birleşmiş, birlik ve güçle ayaktadır, dedi. İran'a göre Gazizade Haşimi dün Tahran'da Süryani Kilisesi'nde tek tanrı dinlerin şehitlerini alma töreninde Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümünü kutlayarak şöyle dedi. Hazreti İsa Aleyhisselam bütün ilahi din mensupları arasında merhamet, kardeşlik ve barışın sembolüdür. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, fedakarlık ve şehadet kültürünün İranlıların birleştirici unsuru olduğunu belirterek, İran milleti inişi çıkışı dönemlerde her zaman zorluklara karşı birlik olduğunu, vatanı savunmak için birleştiğini kanıtlamıştır, dedi. Gazizade Haşimi, kutsal savunma döneminin İran'ı toprak bütünlüğünü savunmak için tüm ilahi ve tek tanrı dinlerin destansı varlığına sahne olduğunu belirterek, vatan savunmasında Müslüman, Ermeni, Süryani şehitlerin kanı birleşmiştir, dedi.
İslam mezheplerini yakınlaştırma Dünya Kurultayı Genel Sekreteri Hamid Şehriyari, İkbal Lahuri, Pakistan'da yakınlaşma ve birlik fikrinin geliştiğini ve iki komşu ülke olan İran ve Pakistan'ın ortak ekseni olduğunu söyledi. İran Ajansı'na göre Hürriyetül İslam Hamid Şehriyari dün Pakistan'ın Lahore kentindeki Padişah Camii ve Ezi Abdülhabir Azad ile yaptığı görüşmede Allame İkbal Lahuri'nin şiirleri İran ve Pakistan arasındaki dostluğun sebebidir, dedi. Emperyalizmden uzak durmanın tevhid mektebine uymak olduğunu vurgulayan İlahiyat Fakültesi Üniversite Hocası, Müslümanların birleştiricisi olan İkbal Lahuri düşüncesinin halk arasında yaygınlaştırmasının gerektiğini söyledi. Lahur'daki Padişah Camii'nin sözcüsü ve Pakistan Ulusal Kuruluş Komitesi Başkanı da İran İslam Cumhuriyeti'nin Müslümanlar arasında birlik sağlama çabalarına övgüde bulundu ve şunları vurguladı. İki dost ve komşu arasındaki ilişkilerde bölünmenin yeri yoktur. Şehriyari ve beraberindeki heyet, Pakistanlı ünlü şair almak için Allama İkbal Lahur'un mezarını ziyaret etti. Ardından Lahur kentindeki tarihi Padişah Camii'nin farklı bölümlerini ziyaret etti.
İran'ın Rusya Büyükelçisi, İran Cumhurbaşkanı'nın Moskova'yı ziyaret etmesini ve Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesini çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin gelişmesi için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Kazım Celali, 2022 yeni yılı vesilesiyle bir video mesajında şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ilişkiler iyileşiyor ve yeni yılın ilk günlerinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Moskova'yı ziyaret edecek olması ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi gibi bir program vardır. Celali ayrıca dünya Hristiyanlarını, Rusya Hristiyanlarını ve Hristiyan yurttaşları Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümünü nasibiyle kutlayarak 2022 yılının tüm insanlık için adaletle mutluluk, refah, barış ve güvenlik yılı olmasını umdu. İran hükümeti sözcüsü Ali Bahodiri Cehrumi de İran-Rusya devlet başkanlarının ziyaretinin zamanı ve nedeni hakkında daha önce İran ve Rusya arasındaki stratejik etkileşimler doğrusunda İran Cumhurbaşkanı Rusya'yı ziyaret etmeye davet edildi demişti. Cehrumi'ye göre İran Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya yapacağı ziyaret bölge ülkeleri öncelikli olmak üzere ikili ve çok taraflı ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde ticaret ve iktisadi önceliği çerçevesinde gerçekleşecek.
Afganistan'ın kuzeyindeki Bel eyaletinin başkenti Mezar-ı Şerif'teki İran Başkonsolosluğu İslam Cumhuriyeti'nden Kunduz halkına yardım dağıttı. Teslim Haber Ajansı'na göre Cuma günü İran İslam Cumhuriyeti'nin Mezar-ı Şerif'teki başkonsolosluğu, İran'ın pirinç, un, yağ ve diğer nakli yardımları içeren insani yardımlarının halk arasında Kunduz yerel yetkililerin huzurunda dağıtıldığını duyurdu. İran'ın Afganistan Büyükelçisi Yardımcısı Seyit Hasan Murtezevi, daha önce İslam İnkılabı rehberinin Afganistan'ın mazlum halkına yaptığı insani yardımların devamını vurguladığını ifade etmişti. Afganistan'da yeni bir siyasi dönemin oluşmasıyla birlikte İran İslam Cumhuriyeti her zaman insani yardımlarını bu ülkenin insanlarına göndermişti. Afganistan halkına insani yardım İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli bir politikasıdır ve bu yardım kışında devam etmektedir. Mezar-ı Şerif Afganistan'ın kuzeyindeki Belh eyaletinin başkenti ve Kabil, Herat ve Kandahar'dan sonra ülkenin dördüncü büyük şehridir.
İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan ilinin eyaletinin merkezi Zahidan kentine Pakistan'dan demir yolu yoluyla gelen ilk Pakistan-İran-Türkiye yük treni giriş yaptı. İslamabad-Tahran İstanbul olarak adlandırılan bu tren, Pakistanlı üst düzey yetkililer ve İran Büyükelçiliği'nin huzurunda düzenlenen açılış töreniyle 21 Aralık'ta İslamabad'dan ilk seferine çıkmıştı. Zahidan tren istasyonuna doğru hareketine başladı ve bugün ülkeye giriş yaptı. İran'a konuşan İran'ın Resan Rail Par şirketi genel müdürü Emin Berhordari, bu başarıyla ilgili olarak İslamabad-Tahran-İstanbul transit treninin Zahidan istasyonuna gelmesinin ardından yüklenen malların Pakistan araçlarından Avrupa'ya aktarılacağını belirterek, ardından Zahidan'dan İran ile Türkiye arasındaki demiryolu sınır yoluna doğru ayrılacak ve son durağı olan Ankara'ya ulaşacaktır diye belirtti. Projenin tamamlanması İran, Türkiye ve Pakistan'daki demiryolu ağları arasındaki koordinasyonla ve 3 ülkenin büyük elçiliklerinin yanı sıra Tahran'daki Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreterliği Ofisi'nin işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.
İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, korona aşısının geliştirilmesi İran'ın bu hastalıkla mücadele alanındaki başarılarından biriydi dedi. Bir haber ajansına göre İran Sağlık Bakanı dün İran'ın güneyindeki Kerman'daki Süleyman Sağlık Festivali'nin sonundaki yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Tedavi çalışmaları tüm İranlı sağlık personelinin uzmanlık ve çabalarıyla çok başarılı bir performans sergiledi ve bu hastalığı fedakarlıkla kontrol ettiklerini gösterdiler. İran sağlık personelinin 205 üyesinin şehadetine de değinen İran Sağlık Bakanı, sağlık personeli böyle kahramanların varlığından gurur duyuyor dedi. İran Sağlık Bakanı korona ile son duruma da değinerek daha fazla sağlık talimatlarına uyularak ve aşılama yaygınlaştırılarak koronavirüs belası tamamen kontrol altına alınacak dedi.
Dünya genelinde çok sayıda ülkeyi etkisi altına alan omikron varyantına bağlı vaka sayıları Amerika'da her geçen gün daha fazla artıyor. Günlük koronavirüsü vaka sayısının 500 bini bulduğu ülkede omikron virüsüne bağlı vaka sayılarının en fazla arttığı eyaleti New York. New York'ta son 24 saatte koronavirüsü testi pozitif çıkan kişi sayısının 74.207 olduğu açıklandı. Bu sayının şimdiye kadar New York'ta saplanan günlük vaka sayısında tüm zamanların rekoru olduğu kaydedildi. New York valisi, eyalet çapında koronavirüsü yüzünden hastaneye yatışların 2 kat arttığını, şu anda toplam 7.373 kişiye yükseldiğini açıkladı. Söz konusu yetkili, eyalet genelinde 1000'i aşkın kişinin de hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığını bildirdi. New York'ta sağlık yetkilileri artan vaka sayısı sebebiyle hastanelik olan vakaları sayısında bir ay daha zirvenin yaşanacağı görüşünde. Amerika'nın bazı eyaletlerindeki hastaneler koronavirüs salgını sebebiyle şu anda personel ve yatak sıkıntısı çekiyor.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 372.516 COVID-19 testi yapıldı. 40.786 kişinin testi pozitif çıktı. 163 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 23.968 oldu.
Türkiye'de meteorolojinin 3 ilçesine kırmızı, kent merkezine ise turuncu kodla uyardığı Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı. 2018 yılında metrekareye 490 kilogram yağışın düştüğü Kemer ilçesine bağlı Ovacı köyüne metrekareye 421 kilogram yağmur yağdı. Merkez ve batı ilçeler için dün kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı alan Antalya'da su baskınlarından etkilenen sıralarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.
The Guardian gazetesi Suudi gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı 2018 yılında İstanbul'da öldüren ekipte yer aldığı gerekçesiyle hüküm giyen 3 kişinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hükümet yetkilileri tarafından işletilen lüks villalarda yaşadığını iddia etti.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke elindeki yerel yetkililer Türkiye'nin kente düzenlediği hava saldırılarının ardından yüzlerce Suriyeli ailenin yerinden edildiğini söylediler.
Irak'ta hukukun üstünlüğü koalisyonu yeni Irak hükümetinin niteliği konusunda bir anlaşmaya vardığını ve bunun bir anlaşma olacağını açıkladı. Nuri El Maliki liderliğindeki Irak hukukun üstünlüğü koalisyonun üyesi Muhammed Resul, Nuri El Maliki liderliğindeki Iraklı Şii liderler ile Mukteda Es-Sadr arasındaki görüşmenin olumlu geçtiğini ve ülkeyi inşa etme gibi kamu çıkarları önceliklendirmeye odaklandığını söyledi.
Ve son haberimiz Suudi savaş uçakları Yemen'in çeşitli şehirlerindeki yerleşim bölgelerine 20 roket fırlattılar. El Mesire kanalına göre Suudi rejimi koalisyonuna bağlı savaş uçakları dün El Vadi Mareb kentindeki El Berk bölgesine 17 roket fırlattı. 3 roket de Serva, El Cube ve Beyhan şehirlerine düştü ve ciddi hasarlara neden oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Pakistan'da İslami Vahdet Konferansı'nın düzenlenmesi etrafında. İslami Vahdet Konferansı, İslam mezhepleri Takrib Kurultayı Genel Sekreteri Hamid Şehriyari ve Pakistan İslam Cemaat Partisi Genel Başkanı Sirca El Hakk'ın katılımı ile Pakistan'ın Lahore kentinde düzenlendi. Ortak düşmanlar karşısında birleşmenin zarureti ve çatışmalardan ve hakaretlerden uzak kalarak İslam mezhepleri arasında sağlıklı diyalogların ortamının hazırlanması ve İslam düşmanlarının tefrikacı ve bölücü komplolarının ifşa olması Pakistan'da düzenlenen İslami Vahdet Konferansı'nın en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. İslam dünyasındaki siyasi çevreler Pakistan'ın Lahore kentinde İslami Vahdet Konferansı'nın düzenlenmesini her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan Şii-Sünni birliğinin güzel bir tecellisi olarak görmektedir. Mevcut dönemde İslam dünyası ancak Müslümanlar arasında birlik duygusuyla çözülebilecek birçok sorun ve zorlukla karşı karşıya. Çünkü insan haklarını savunma sloganını atan batılı sömürgeci ülkeler sadece kendi çıkarlarını düşünürler ve diğer toplumlara değer vermezler. Bu arada özellikle Müslümanlar en çok zararlı çıkan taraflardan biri sayılır. Dini konularda uzman olan İranlı Hüccetül İslam Seyyid Ahmet Şahruhi, İslami birlik ve beraberlik hususunda şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Etnik köken ve coğrafi dağılım açısından doğal görünen anlaşmazlıkları çözmek için bir birlik noktası arayışı içerisinde olmalıyız. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin varlığına bakmamız gerektiğine inanıyorum. Sevgi ve şefkat merkezi olarak Allah Resulüne bağlı kalmak Müslümanların farklı şekillerde birleşmesi için yapılan bir ittifak eksenidir.
Günümüzde Afganistan sorunu ve artan insani yardım ihtiyacı İslam dünyasının en acil sorunudur. Myanmar'da son yıllarda maalesef ciddi bir çabaya tabi olmayan ve dikkat gösterilmeyen İslam dünyasının sorun ve çıkmazlarından biridir. Onların sorunlarının çözülmesine yardımcı olunmamıştır. Bu konu İslam alimlerinin İslam dünyasının zorluklarını çözmeye yardımcı olma sorumluluğunu daha da artırmaktadır. Bu bağlamda dini konularda uzman olan Hucetül İslam Gulam Hüseyin Şehsevari bu konuda şuna inanmaktadır. İslam birlik, beraberlik ve dayanışma denilir. İslam düşmanlarının bugüne kadarki en büyük silahı ve aracı bölücülük ve tefrika oluşturmak olmuş ve her zaman bölücülükle son ve talihsiz amaçları ve hedefleri peşinde koşmuşlardır. Her halükarda İslami Vahdet Konferansı'nın Pakistan'ın Lahore kentinde düzenlenmesi, İslam dünyasının kendi içinde birliğini güçlendirme potansiyeli ve kabiliyetinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu konu İslam düşmanlarını her zamankinden daha fazla endişelendirmektedir. Pakistan'da dahil olmak üzere İslam ülkeleri ve toplumlar arasında sadece bölünme ve tefrika, savaş ve kan dökme çizgisini izleyen Vahabilik gibi şiddet içeren akımların ve sapkın hareketlerin çabaları ve çalışmalarını engellemek İslam toplumlarındaki birliği güçlendirebilir ve İslam düşmanlarını birliği engellemesini daha çaresiz hale getirebilir. Aynı zamanda Afganistan ve Myanmar'da dahil olmak üzere farklı bölgelerdeki Müslümanlara sorunlarını çözmeleri için daha fazla umut verebilir. Mevcut dönemde İslam alemi her zamandan daha fazla Sünni ve Şiilerin birleşmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda İran, Türkiye, Mısır ve Pakistan gibi büyük İslam ülkeler harekete geçmeli ve bir an önce bu birliğin sosyal, ekonomik şartlarını hazır hale getirmelidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Rusya'nın NATO'nun Gürcistan'da yerleşmesine tepkisi etrafında. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andre Rudenko, çarşamba günü Gürcistan'ı NATO silahları ve teçhizatlarının bu ülkeyi konuşlandırması konusunda uyardı. Rus yetkili konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rusya lideri defalarca Gürcistan'ın NATO üyeliği ve bu askeri örgütün bu ülkeye askeri teçhizatlarının yerleştirilmesinin Rusya'nın kırmızı çizgisi olduğunu belirtmiştir. Çünkü bu tür girişimler esasında Güney Kafkasya'daki siyasi ve askeri statüyü değiştirmektedir. Rusya ve bölgedeki ortaklarının güvenliğini de tehdit etmektedir, dedi. Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlemesine ve yabancı güçlerin sınırlarına yakın bölgelerde bulunmasına, özellikle Ukrayna ve Gürcistan'ın batılı NATO askeri örgütten üyelerine karşı olduğunu defalarca dile getirdi ve üst düzey Rus yetkililer, batılı ve Amerikalı liderleri böyle bir girişimin sonuçları konusunda uyardı. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz günlerde NATO'nun doğuya doğru genişlemesini kabul edilemez olarak nitelendirdi ve bunun olmayacağını yasal garantiler verilmesi çağrısında bulundu. Rus Devlet Başkanı Putin, NATO'nun doğuya doğru devam eden yayılmasına bir Rus askeri misillemesi olasılığını da reddetmedi. Siyasi bir uzman olan Arnaut Duplan ise şöyle diyor. Tehlike konusu olan ana mesele, NATO'nun Rusya'nın hem tarihsel hem de kültürel olarak kendi nüfuz alanının bir parçası olarak gördüğü ülkelere doğru genişlemesidir. Moskova'nın duyarlılığına ve tepkilerine rağmen Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO, doğuya yönelik genişleme siyaseti çerçevesinde her zaman sadece Rusya'nın geleneksel Rus etki alanını ve Doğu Avrupa'ya değil, diğer Rus sınırında bulunan ülkeleri de kendi bünyesine dahil etmeye çalışıyor. Daha yakın askeri ve savunma ilişkileri kurmak, NATO'ya katılmadıkları halde ortak tatbikatlar düzenlemek, birliklerin ve askeri teçhizatların konuşlandırması dahil politikalar bu ülkeleri cezbetmek için atılan önemli adımlar sayılır. NATO'nun nihai hedefi Gürcistan ve Ukrayna başta olmak üzere Rusya sınırında bulunan ülkelerin bu askeri teşkilata üye olmalarını sağlamaktır. Ancak Moskova böyle bir hareketin Avrupa için son derece tehlikeli sonuçlar doğuracağına inanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a göre NATO'nun Gürcistan ve Ukrayna'yı bu askeri ittifaka dahil etme arzusu Avrupa kıtasının kalbinde çalışan saatli bomba gibidir.
Gürcistan, Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili'nin göreve başlamasından bu yana Batı ile bütünleşme yolunda hareket ederek ilk adımda NATO'ya katılmak istediğini gözler önüne serdi. Amerika, NATO'nun lideri olarak Gürcistan'da dahil olmak üzere Sovyet ülkelerinde daha fazla etki ve varlık göstermeyi amaçlamaktadır. Özellikle Gürcistan'ın bir yanda Güney Kafkasya'da, diğer yanda Karadeniz kıyısında yer alması jeopolitik önemini iki katına çıkarmıştır. Ancak Moskova, Gürcistan ve komşularının NATO üyeliğini ulusal güvenliği için kırmızı bir çizgi olarak görerek Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırıcı unsur görüp bu harekete şiddetle karşı çıkıyor. Rusya ve Gürcistan arasındaki 2008 savaşı Gürcü askeri yetkililerin Güney Ossetya saldırısı sonucu başlasa da Ruslar bu durumu Gürcistan'a NATO hususunda gözdağı verme fırsatı olarak değerlendirdiler. Böylece savaştan sonra Gürcistan'ın NATO ile ilişkileri genişlemeye devam etmesine rağmen Gürcü yetkililer geçici olarak yeniden bu hususu gözden geçirdiler ve NATO üyeliğinden vazgeçtiler. Ancak bu talep son yıllarda Tiflis tarafından yeniden gündeme getirildi. Temmuz 2018'in başlarında eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Georgi Margashvili NATO ülkelerini Gürcistan'ın NATO üyeliğini hızlandırması için desteklemeye çağırdı. Bu taleplere rağmen Tiflis, Moskova'nın Gürcistan'ın NATO üyeliğine karşı ciddi muhalefetinin ve güçlü tepkisinin ve bu konunun sonuçlarının farkındadır. Buna göre adımlarını ayarlamaktadır. Tüm bunlara rağmen bu ülkelerin Batılıların kışkırtmaları doğrultusunda hareket ettikleri de söylenebilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11'de 1400 Hicri Kameri 27 Cemadülevvel 1443 ve Miladi 1 Ocak 2022 Cumartesi. Bugün 1 Ocak yeni miladi yılın başlangıcıdır. Yılbaşı herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcıdır. Pek çok kültürde yılbaşı gecesi özel olarak düzenlenen etkinlikler ve kutlama merasimleriyle geçirilir. Yedi yıl önce bugün Hicri Şemsi 11'de 1293'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Osmanlı ordusu kuzeybatıdan İran'a saldırdı ve Tebriz ve Urumiye kentlerini ve diğer bölgeleri işgal etti. İran savaşta tarafsız olduğunu resmen ilan etti. O dönemde Kaçar Hanedanı'nın güçsüz olması ve İran'da Meşruta İnkılabı'nın ardından İran ordusu Osmanlılarla karşı karşıya gelme gücüne sahip değildi. Ancak Rus ordusu Osmanlılarla savaştı ve onları bazı bölgelerden geri püskürttü. Geçmişte İran'da sömürge varlığı bulunan Ruslar ilerlemeye devam ederek İran'ın diğer bölgelerine de işgal etti ve Tahran'a kadar ilerledi. 1917 komünist devriminin vuku bulmasıyla Rus birlikleri İran'dan yavaş yavaş çekildi ve Osmanlı birlikleri 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilginin ardından İran'ı terk etti. İran'ın işgali katliamlara ve birçok hasara neden olan kapsamlı bir kıtlığa yol açtı. ...35 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11'de 1365'te İranlı alim ve mücahit Ayetullah Abdurrahman Hayderi İlami vefat etti. Hicri Şemsi 1304'te İran'ın batısındaki İlam kentinde dünyaya gelen Ayetullah Abdurrahman Hayderi İlami ilkokulu bitirdikten sonra dini ilimler öğrenmek için Kutsal Kerbela, Samara ve Necef Eşref kentlerine gitti ve orada rahmetli İmam Hümeyni başta olmak üzere diğer alimlerden dersler aldı. Despot Pehlevi rejimiyle mücadele eden Ayetullah Abdurrahman Haydari İlami, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İmam Hümeyni'nin İlam ilindeki temsilcisi ve bu ilin Anayasal Bilgeler Meclisi ve ayrıca Rehberlik Hubregan Meclisi temsilcisi olarak seçildi. Saddam'ın İran'ı işgalinin başlamasıyla birlikte Ayetullah Haydari İlami, hakçı direniş güçlerini oluşturdu ve saldırganlarla karşı karşıya geldi ve ömrünün sonuna kadar elinden geldiğince onları destekledi. ...265 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Cemadülevvel 1178'de Müslüman muhaddis Abdülkerim bin Ahmet Halebi vefat etti. Günümüz Suriye'deki Halep kentinde kendi döneminin en meşhur muhaddislerinden olan Halebi, fıkıh, fıkıh usulü, hadis ve diğer ilimleri babasından öğrendi. Bir süre sonra kör oldu ancak ümidini kaybetmedi ve giderek daha çok hadis ilmiyle meşgul oldu. ...128 yıl önce bugün 1 Ocak 1894'te Alman fizikçi ve matematikçi Heinrich Rudolf Hertz 37 yaşında öldü. Heinrich Rudolf Hertz 22 Şubat 1856 Hamburg'da doğdu. Hertz Alman fizik bilginidir ve Maxwell'in daha önce teorik olarak keşifte bulunduğu elektromanyetik dalgaları deneysel olarak ispatladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
General Süleymani'nin şehadet yıl dönümü.
Şehit Süleymani hem şuca bud, hem bu tedbir bud. İnkılabigeri hattı kırmızı bud.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Hac Kasım Süleyman'ın şehadetinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız sohbetimizin dördüncü bölümünde birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
3 Ocak 2020'de küresel istihbarın elebaşı Amerika, İran milletine karşı cinayetlerine bir yenisini ekledi.
Savaştığı yıllarda sürekli hayır dualarım ve korkan bakışlarım onun peşindeydi. Canı her türlü beladan korunması için ama kendisi bakışı başka yerlerdeydi ve sonunda Allahu Teala onu şehadet mükafatı ile bizim gibi yerinde oturanlardan üstün yaptı. Hac Kasım için yazdığım gönül sözlerimde onunla doğrudan sohbet etmeyi tercih ettim. Zira ölmediğini düşünüyorum.
Yusufzade belki sabah ezanından önce adlı kitabının yazarıdır. Yazar eserinin başında kutsal savunma yıllarında komutanı şehit General Hac Kasım Süleymani'ye saygı ve sevgilerini sunduktan sonra şöyle diyor. Merhaba Hacı Bey, bu yazıları bir gün bir kitap şeklinde yayımlamak istiyorum. Belki de herhalde sizin ölümünüz gibi al fırtınalı ve bir akıma dönüşen ölümünüz gibi değil de cıvık ve tatsız bir ölüm olacak ölümünden sonrasında yayımlanır. Tabii benim gibi evinde oturan biriyle senin gibi 40 yıldır çizmelerini çıkarmayan biri arasında çok fark vardır. Şimdi o garip gece yarısı ve parmağın ve yüzüğün sosyal medyanın sayfalarına yansıdığı o korkunç sabahın üzerinden 8 ay geçiyor. Bu haberi duymadan önce sadece bir kez beli büken ve yiğidi çökerten bu denli acı bir haberi duymuştum. Musul esir kampında 3. koğuşta oturmuş arkadaşım Ali Hadi ile birlikte Kur'an-ı Kerim ezberliyorduk. O sırada Huzistanlı esir Feşit Fettahi gözü yaş dolu içeri girdi ve Irak gazetelerinde okuduğu imamın rihlet haberini getirdi ve şimdi senin şehadet haberi.
Evet, 3 Ocak 2020'de küresel istikbarın elebaşı Amerika, İran milletine karşı cinayetlerine bir yenisini eklemişti. Bu cinayet sadece İran milletini değil, dünyanın tüm hür insanlarını derin yasa boğdu. O gün Amerika'nın dönem başkanı Donald Trump, namertçe bir kararla İslam'ın cesur komutanı General Kasım Süleymani'ye suikast emrini verdi ve direnişin bu büyük komutanının görevi sırasında şehit etti. Şimdi sohbetimizin devamında Şehit Süleymani'nin bazı silah arkadaşlarının şehit hakkında şimdiye kadar duyulmamış anılarından bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Şehit General Kasım Süleymani'nin bereketli ömrü boyunca mücadelelerini 3 merhalede özetleyebiliriz. 1. merhale, dayatılan 8 yıllık savaş günleri ve İslami vatanın topraklarını savunma merhalesi. 2.'si ülkenin doğusunu eşkıyadan temizleme ve bölgeye çeki düzen verme merhalesi ve 3.'sü de İslam ülkelerinde tekfirciler, El-Kaide ve IŞİD gibi terör örgütleriyle mücadele merhalesi. General Süleymani bu 3 merhalede büyük zaferlere imza attı ve akılcı tedbirleri İslami İran'ı ve hatta bölge ülkelerine huzur ve güvenliğe kavuşturdu.
Gerçekte General Süleymani'nin ister kutsal savunma yıllarında ve ister şimdiki dönemde ve bölgesel krizlerin esasında olsun, askeri alanda icraatı, düşmanları bile şecaati, dehası ve dirayeti konusunda onu takdir etmeye zorladı. Kutsal savunma yıllarında General Süleymani savaş cephelerinde en iyi taarruz planlarını hazırlıyor ve kendisi bu planları uygulamakta öncü oluyordu. General Süleymani yorgunluk nedir bilmeyen bir komutandı ve başında bulunduğu ve o yıllarda düşman saflarını kırma harekatında yer alan tümeni komuta ediyordu. General Süleymani'nin başında bulunduğu Kirman'ın 41. Sarullah tümeninin başarı sırrı, komutanı harekat sırasında askerlerine "Hadi gidin" yerine "Hadi gidelim" demesiydi.
General Süleymani'nin silah arkadaşlarından biri bu bağlamda şöyle anlatıyor. General Süleymani'nin komuta merkezi cephenin en önündeydi. Kendisi her daim askerleriyle düşman askerler arasında bir siperdi ve askerlerinin canına çok önemsiyordu. Bu yüzden de yapılacak harekatın tüm merhalelerini büyük titizlikle hazırlıyor ve askerleri komuta etmeyi de kendisi üstleniyordu. General Süleymani saha hakkında ve düşman mevzileri hakkında tam istihbarat aldıktan sonra askerlerini muharebe için harekete geçiriyordu.
Tahran Radyosu.
Şimdi Şehit komutan General Süleymani'nin onurlu mücadelesinin ikinci merhalesi dayatılan savaştan sonraki günlerde gerçekleşti. General Süleymani'nin silah arkadaşı Hasan Pelarek şöyle diyor. Savaş sona erip Haç Kasım Kirman'a döndüğünde ülkenin doğusunda güvensizlik meselesi gündeme geldi. Ayetullah Hamenei şöyle buyurdu. Yoksa Kasım Süleymani orada değil mi? İşi onun eline verin. Ayetullah Hamenei'nin emri Milli Güvenlik Konseyi'nin kararına dönüştü ve bu iş İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na verildi ve bu orduda ülkenin doğusunda General Süleymani komutasında Kudüs karargahını kurdu.
Şehit Süleymani'nin silah arkadaşı Pelarek şöyle devam ediyor. Şehit Süleymani düşünür, tevessül eder ve ardından harekete geçerdi. Bir gün eşkıyanın çok olduğu Cirov, Kehnuç ve diğer bazı bölgelerde genel af ilan etmek istiyorum dedi. Kim elinde silah tutuyorsa ve şimdiye kadar bir suç işlemişse, 3 güne kadar silahını teslim ederse ona aman mektubu vereceğim dedi. Süleymani medyayı harekete geçirdi, bildiri yayımladı, devriye araçlarını kullandı ve eşkıyaların silahlarını teslim edip aman mektubu alacağı noktalarda belirledi. Bazıları bu duruma itiraz etti ancak Haç Kasım şöyle dedi. Ben bu sözü söyledim ve sonuna kadar varım. Genel af ilan edildiği ilk gün 400 ila 500 kadar eşkıya silahlarını teslim etti. Kuyruklar çok uzadı. O kadar çok silah geldi ki onların ne yapacağımızı bilemedik. 2 gün boyunca eşkıya gelip silahlarını teslim etti. Üstelik bir tek kişinin burnu bile kanamadan bölge güvenli hale geldi. Kirman eyaleti hala güvende.
General Süleymani'nin ihtişamlı ömrünün 3. merhalesi, İslam ülkelerinde IŞİD, El-Kaide ve tekfirci akımlarla mücadeleyle geçti. Şehit Süleymani'nin bu dönemde silah arkadaşlarından biri Suriye macerasının nasıl başladığını şöyle anlatıyor. Mısır, Libya, Bahreyn ve Tunus'ta İslami uyanış hareketi başladıktan sonra Amerika'nın yönlendirmesi ve müdahalesiyle Suriye'de çatışmalar başladı. Çatışmalar Dera, Duma, Restan, Telbise, Humus ve Bukemal bölgelerinde başlayarak hızla yayıldı ve tekfirci Vahabilerin etkisinde Suriye'nin yasal hükümetine karşı silahlı mücadeleye dönüştü. Tekfirciler Amerika ve Suudi Arabistan'ın destekleriyle hızla ilerlemeye başladı. O sıralarda tüm kara sınırları düşmüş ve sadece Akdeniz'den deniz sınırı açık kalmıştı. Silahlı teröristler Şam'ın Kefersuse bölgesine kadar ilerlemiş ve kurşunları Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın türbesinin kubbesine kadar ulaşıyordu. Şam havalimanına uzanan caddede kapatılmıştı.
General Süleymani'nin silah arkadaşı şöyle devam ediyor. İşte o sırada İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei General Kasım Süleymani'ye şöyle dedi. Gidin ve Suriye yönetiminin düşmemesi ve tekfirci Vahabilerin hükümeti şekillenmemesi için yardım edin. Ve böylece General Süleymani Suriye'ye girdi ve girmesiyle birlikte tüm kumpaslar boşa çıkarıldı.
General Süleymani'nin diğer silah arkadaşı ve özel danışmanı General Ahmet Kerimpur da şöyle anlatıyor. General Süleymani büyük bir cesaretle tehlikelere atılırdı. Ama aynı zamanda yanında bulunanların can güvenliğine de büyük özen gösterirdi. General Süleymani düşmandan bilgi toplama yönündeki yüksek yeteneğiyle düşmanların tüm planlarını engelledi ve her yerde düşmanların hedeflerini etkisiz hale getirerek istikbar karşısında Amerika karşıtı iradesini uyguladı.
Savunma doğa kanununda beka ilkesi ve insanların şerefini koruma temelidir. İnsanların çeşitli saldırılara karşı geliştirdiği savunmaların arasında en kutsal ve en değerli olanı insani inanç ve düşünceleri savunmaktır. Bu bağlamda İslami İran bugünkü izzet ve iktidarını İslam dinini savunma uğruna canını feda eden ve İslam inkılabı fidanını devasa bir ağaca dönüştüren insanların fedakarlığına borçludur. İslam inkılabı fedakarlıklarıyla insani değerleri ve toplumu ihya eden 300 bin şehidin akan kanının ürünüdür.
Şehit General Hac Kasım Süleymani'nin şehadetinin İslam ümmetinde yükselttiği dalga, her şehidin bir damla kanı yüzlerce ve binlerce damlaya değil kan denizine dönüştüğü ve toplumu yeniden canlandırarak yücelme doğrultusunda coşturduğunu ortaya koydu. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah şöyle diyor: "Ben Hac Kasım Süleymani'ye gıpta ile bakıyorum ve onun bu sonu için seviniyorum. Kasım Süleymani ta gençlik çağından bu hedefe ulaşmak için çaba harcadı. Allahu Teala onu 60 yıl yaşattı. Biz üzülmüyoruz ve korkmadık. Onun temiz kanı İslam ümmeti için sultadan ve işgalden kurtulma yönünde bir fırsattır. Hatta çok çaba sarf etmek gerekiyor olsa bile zaferler çok yakındır."
Evet, Şehit Süleymani azizdi ve herkesin izzetini arzu ediyordu. Kutsal savunma yılları ve direnişin komutanı selzede ihtiyarın elini öperek selin ortasından kurtarıyordu. Heybeti ve ihtişamı şefkatinde erimişti. Her zaman şehit arkadaşlarını anıyor ve onların evlatlarını kucaklıyordu. Büyüktü ama büyüklük taslamazdı. Çaresiz insanlara yüz çevirmez, geri çevrilmezdi. Yere kibirle ayak basmaz ve mükafat beklemezdi. IŞİD dehşetini bertaraf etmekte ister Müslüman, ister Hristiyan, ister İzzedi olsun. Herkes ona sesleniyor ve o da bu seslere karşılık veriyordu. Yiğitliği hatta muhaliflerini ve düşmanlarını takdire zorluyordu. Herkes onun sözüne güveniyordu. Süleymani, Kur'an-ı Kerim'in "Allah onları gönüllerin sevdiği kullar yapar" ayetinin tercümanıydı.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Hac Kasım Süleymani'nin şehadetinin 2. yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız sohbetimizin 4. bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir adresine görüş ve isteklerinizi gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 31. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Pehlevi hükümeti dönemindeki ekonomik ve kültürel durumu ele alacağız.
Pehlevi rejimi ekonomik ilerleme ile ilgili birçok propaganda çalışması yürütmesine rağmen bu alanda oldukça zayıf ve sarsılmış bir durum yaşadı. Muhammed Reza Pehlevi ekonomi kalkınma iddiasına, büyük bir medeniyetin kapısına gelmesine ve petrol gelirlerine sahip olmasına rağmen 1979'a kadar batılı hükümetlerden ve uluslararası kuruluşlardan 14,5 milyar dolar borç almıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden özellikle büyük krediler çekilmişti. Bu kredilere yüksek faiz oranlar ve ağır şartlarla Pehlevi rejimi almıştı. Buna karşılık petrol gelirleri arttıkça Pehlevi hükümeti İran halkının ulusal servetine, batı endüstrisine yatırmış kendine cömert ve eli açık göstermek için 3. dünya ülkelerine ve bazı batılı kurum kuruluşlara ve hatta üniversitelere borç vermişti.
Ülkede Pehlevi hükümeti görünüşte büyük şehirlere bakmakla ve ülkenin ilerlemesini ve şahın öngörülerini yansıtan projeleri başlatmakla daha fazla ilgilenirken bu projeler yabancı ülkelerin yardımıyla uygulandı ve sürdürüldü. Bazen çok az etkisi olan projelere çok büyük yatırımlar yapıldı. Bu projelerin büyük bir bölümü insanların hayatını etkilemedi. Ayrıca ülke bütçesinin büyük bir bölümünün orduyu çeşitli batı ve esas olarak Amerikan silahlarıyla donatmak ve askeri danışmanların maaşları için harcandığı da unutulmamalıdır.
Bu gibi durumlarda halk, diktatörlüğü ve şahın terör yönetimine tahammül etmenin yanı sıra giderek daha da işler acısı bir ekonomik ve sosyal durum yaşıyordu. Şahın beyaz devrim olarak adlandırdığı görünürdeki reformları, bu talihsiz durum üzerinde sadece gözle görülür bir etki yaratmakla kalmamış, bazı durumlarda halkın durumunu daha da kötüleştirmişti. Bunlar arasında şahın gurur duyduğu ancak çiftçilerin daha da fakirleşmesine ve büyük şehirlere göç etmelerine neden olan toprak reformu yasası oldu. Özellikle o dönemde İran'daki köylerin çoğu sağlıklı içme suyuna, elektriğe, uygun ulaşım yollarına ve diğer temel olanaklara sahip olmadığı durumda böyle bir karar alındı. Şehirlere giren köylüler özel becerilere sahip olmadıkları için çoğunlukla düşük ücretli işlerde çalıştılar ve sefil hayatlar yaşadılar. 1967'den 1976'ya kadar her yıl ortalama 330 bin kişi köylerden şehirlere göç etmiş ve bu dönemde nüfusu 50 binden fazla olan şehirlerin sayısı 29'dan 45'e çıkmıştır. Tabii ki şehir sakinleri maddi ve yaşam durumları iyi değildi. Yükselen fiyatlar ve düşük gelirler onları baskı altına alıyordu. Şahan ülkeyi sanayileştirme politikası nedeniyle işçi sayısı hızla arttı. Ancak bu yeni işçiler yeterli ücret alamadıkları ve fakir bir hayat sürdüler.
Bu talihsiz ekonomik durumu daha katlanılmaz kılan şey sınıf ayrımcılığı ve bölünmelerdi. Başında kral ve kraliyet ailesi, ardından saray mensupları, bakanlar, meclis üyeleri ve senatörler, sanayiciler, büyük toprak sahipleri ve zenginlerin bulunduğu küçük bir grup ülke gelirinin büyük bir kısmına sahipti. Petrol gelirleri arttıkça zenginlikleri de her geçen gün artıyordu. Ancak halkın bu gelirlerden hiçbir payı yoktu. Kraliyet ailesi üyeleri insanların mallarını savurganlık temelinde ve bayağı eğlenceler için harcadılar. Servet biriktirdiler ve yurt içinde ve dışında mülk satın aldılar. Çeşitli kişi ve merkezleri onları desteklemek ya da en azından eleştirmemek için cömertçe çeşitli hediyeler verdiler. Bu eylem sus payı olarak kabul ediliyor.
Tahran Radyosu.
Pehlevi rejiminin yatırım yapmak ve yasa dışı gelir elde etmek için kullandığı kurumlardan biri Pehlevi Vakfı idi. Bu vakfın ilk sermayesi Rıza Şah'ın halktan zorla aldığı çok sayıda topraktı. Sürgün edildikten sonra halkın protestoları sonucunda oğlu görünüşte bu topraklardan elde edilen gelire insanlara yardım etmek için kullanmış, ancak gerçekte Pehlevi Vakfı adı altında dev bir anonim şirkete dönüşmüştür. Bu vakfın amaçları daha fazla gelir için yeni kaynaklar bulmak, ülke ekonomisini kontrol etmek ve krala sadık olanlara maddi destek sağlamaktı. Bir yardım fonu haline gelen bu gasp edilen sermaye bu şekilde Pehlevi rejimi hizmetinde kullanılmaya başlandı. Pehlevi Vakfı bankalara, şirketlere, endüstrilere, büyük maden ocaklarına ve hatta petrol gelirlerinin bir kısmına sahipti.
İran halkının bu korkunç ekonomi koşullarına ek olarak Pehlevi rejimi onların zengin kültürünü yok etmeye ve onun yerine Batı kültürünü koymaya çalıştı. Rejimin kültür politikası birbiriyle çelişen ve alışılmamış iki eğilime sahipti. Muhammed Rıza Pehlevi bir yandan eski İran medeniyetini çeşitli şekillerde öne çıkarmaya ve onu İslam'a karşı İran halkının dini haline getirmeye çalıştı. Öte yandan da aslında Batı kültürünü ve yaşam tarzı teşvik etmeye çalıştı. Bunun kaba kısmı da buydu. Bu din karşıtı ve İslam karşıtı politika babası Rıza Şah tarafından da denendi ve başarısız oldu.
İran halkı kadim tarihi ve uygarlığı ile gurur duysa da bunu kendi özgün İslam kültürüne karşı bir şey olarak görmüyordu. Muhammed Reza ve babası insanların dini inancının derinliğini anlayamadılar ve çok fazla güç ve propaganda ile İslami inançları halkın kalplerinden atabileceklerini düşündüler. Ancak bu inançlar onların yaşamları, eylemleri ve sözleriyle iç içeydi. Pehlevi hükümeti pahalı kutlamalar ve törenler düzenleyerek ve bunları medyada kapsamlı bir şekilde ele alarak eski İran uygarlığı hakkında ders kitaplarında ve basında makalelere yer vererek ve kitaplar yazarak İran'ın Müslüman halkının inancını baltalayabileceklerini düşündü. Buna ilaveten Pehlevi propaganda aygıtı İslami öğretileri baltalamak ve sorgulamak için herhangi bir eylemden kaçınmadı ve bildirici ve ilahi İslam dinini gerici ve anti-modern olarak nitelendirdi.
Ancak gerçek şu ki Şah, İran ve İslam'ın eski uygarlıkları da dahil olmak üzere İran kültürüne inanmıyordu. Batı düşüncesinden derinden etkilenmiş ve onu destekliyordu. Elbette o ve etrafındakiler daha çok medeni bir görünüm sunmanın yanı sıra cinselliği teşvik etmek istiyorlardı. Pehlevi'ye bağlı hükümet İran dini toplumunda çeşitli şekillerde cinsel özgürlüğü yaymaya da çalıştı. Radyo, televizyon, sinema ve mahkemeye bağlı basın, Batı'nın yabancı kültürünü yaymanın en önemli araçları ve aygıtlar arasındaydı. Rejimin doğrudan ve dolaylı desteğiyle Tahran'da ve bazı büyük şehirlerde genel evleri ve mahalleleri, gece kulüpleri, kumarhaneler ve likor dükkanları açıldı ve toplumun genç ve aktif kesimin ahlaki sapması için gençlik sarayları denilen yerler kuruldu.
Buna rağmen birkaç varlıklı veya zayıf inançlı kişiler dışında bu tür yolsuzluk merkezlerine ilgi duyulmuyordu. Aksine insanlar dini inançları gereği camilerde ve Hüseyinilerde dini törenlere aktif olarak katılarak din adamlarından İslam idealleri ve öğretileri öğrenmeye devam ettiler. Devrimci ve aydın din adamı sınıfının faaliyetleri öğrencilerin bile dikkatini çekecek bir düzeye ulaştı ve durum Pehlevi rejiminin Batı yanlısı propagandasının yönünün tersine doğru gelişti. Aslında yozlaşmış düşünceden en çok etkilenen çevre Pehlevi divanı ve hanedanı ve bunu vaaz eden önde gelen siyasi şahsiyetlerdi. Özellikle Şah ve ikiz kardeşi Eşref tarafından yönetilen kraliyet ailesi söz konusu olduğunda bu yaygın cinsel ahlaksızlığın utanç verici haberleri ve raporları zaman zaman yabancı basına da yansıdı ve yozlaşmış Pehlevi rejimini de ifşa etti.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ayetlerin Hikayesi. Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 90. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümde İsra suresinin 90 ila 95. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız. Mekke müşriklerinin liderleri şiddet yolu girişimlerinin sonuçsuz kaldığını görünce Kabe etrafına toplanıp Allah Resulü ve ashabına karşı zayıf noktalarını değerlendirmeye ve eleştirmeye başladılar. Orada bulunan herkes haykırışlar ve bağırışlar ile diğerlerini kabahatlı bulup birbirini suçluyordu. Allah Resulü'nün en sert muhaliflerinden olan Ebu Cehil, yüksek sesle herkesi sessizliğe ve tolerans göstermeye çağırdı. Ardından şöyle dedi, ''Ben hala babalarımızın inançlarına bağlıyım. Tek yolun kaba kuvvet olduğunu, Muhammed'in sahabelerini korkutacak, onları paniğe düşürecek ve onları dağıtacak tek yolun bu olduğunu düşünüyorum.'' Muhammed'in ashabının az olduğu bu sıralarda onu kontrol edebiliriz. Bunu yapmak mevcutta daha kolay ve daha az masraflıdır. Allah Resulüne karşı şiddetli ve kaba kuvvete dayalı yöntemlere başvurulmasının teorisyenlerinden Velid bin Mugayra bu sözlere karşı dayanamayıp öfkeyle Ebu Cehil'in sözlerini kesti ve şöyle dedi. Sen tüm yolları bizim denediğimizi bilirsin. Bu adama her türlü eziyeti yaptığımızı ve sahabeleri de baskı altında tuttuğumuzu bilirsin. Ancak sonuca gidemeyeceğimizi de anlamışsın. Şimdi de bizi sonuca götürecek çözümü bulmak için toplanmış bulunuyoruz. Zannımca sırf müzakere ve barışçıl diyalog tek çözüm yolu olarak geriye kalmıştır. Bunu da denemeli ve türlü vaatler ile onu dualarından sakındırmalıyız. Mekke liderleri beraber düşünerek Allah Resulü'nün nezdine birini gönderdiler. Elçiler şöyle dedi, ''Ey Muhammed, Mekke büyükleri toplanmış ve seninle görüşmek istiyorlar. Onların hidayete ermesi ve hakkı hakkaniyeti kabul etmeleri umudu ile çalışan Allah Resulü, onların iman getirmesi umudu ile onların hidayeti için yol arayışına giderek bu teklifi kabul etti ve derhal onların yanına gitti. Ebu Cehil Allah Resulü'nü görünce yerinden kalktı, birkaç adım atıp titrek sesle şöyle dedi. Ey Muhammed, sana son fırsatı vermek için yanımıza çağırdık. Neden kendi kavmin ve aşiretini bu kadar eziyet ediyorsun? Senin kadar bizi rahatsız edeni hatırlamıyoruz. Sen bizim tanrılarımıza küfür ettin. Bizim dinimizi ayakların altına aldın. Bilgelerimizi aptal adlandırdın. Bizim aramıza nifak tohumları ektin ve bizi dağıttın. Dinimiz, gelenek ve göreneklerimize uymayıp bizim sevmediğimiz, beğenmediğimiz adetlere insanları çağırıyorsun. Ey Muhammed, sen ve davetinle ilgili son konuşmamızı yapmak istiyoruz. Çünkü sen halkın ve toplumun karşısında öyle bir yol seçtin ki, kimse şimdiye dek öyle bir yol seçmemiştir. Şimdi de senin talebinin ne olduğunu bilmek isteriz. Para istiyorsan para verelim, kimseye ihtiyacın kalmasın. Makam istiyorsan sana yüce bir makam verelim. Hastaysan söyle seni tedavi edelim, hem de en iyi tabiplerimizle. Allah Resulü kibar ve sabırlı bir şekilde bu sözleri dinledi. Ardından şöyle buyurdu. Hayır, söylediklerinizin hiçbiri benim isteğim değildir. Ben sizi tevhid ve takvaya çağırmak için Allah tarafından gelmişim. Davetimi kabul edersiniz, bu dünya ve öbür dünyada iflaha ereceksiniz. Bunu kabul etmediğiniz takdirde ise sabırlı olacağım ve Allah'ın aramızda hakemlik yapmasını isteyeceğim. Müşrikler bu sözleri duyunca Allah Resulü'nün tevhide daveti hususunda sağlam olduğunu anladılar. Bu yüzden alay edici bir şekilde şöyle dediler. O zaman böyle söylüyorsan bizim taleplerimizi gerçekleştir ki sana iman edelim. Ey Muhammed, bizim topraklar her gün daha kuru ve daha daralır. Risalete seçildiğini iddia ediyorsun. O zaman bu dağları Mekke etrafından kaldır. Irak ve Şam misali buralarda da nehirler ve pınarlar akıt. Ölülerimizi dirilt ki onlara da seni soralım. Allah Resulü bu alaycı talepleri duyunca itinasız davranıp şöyle dedi. Benim dediklerinizi yapma gibi bir görevim yoktur. Allah'ım beni bu işler için göndermemiştir. Müşrikler bunu yapmadın, o zaman Allah'ından seni tasdik edecek bir melek göndermesini iste. O melek bizim için bağ bahçe, yeşillik, hazine ve altından bir saray da yapsın dediler. Allah Resulü bu boş lafları duyunca kalktı ve toplantıyı terk etti. Müşriklerden bazıları Allah Resulü'nün peşine düştüler ve ey Muhammed, hiçbir önerimizi ve talebimizi kabul etmedin ve bize itinasızlık yaptın. Her zaman vurguladığın cezayı da gerçekleştirmeni istediler. Ancak sen onu da yapmadın. Ant olsun ki hiçbir zaman sana iman etmeyeceğiz. Semalara bir merdiven kurarsan, oraya tırmanıp geri döndükten sonra melekleri de yanına alırsan ancak sana inanırız dediler. Allah Resulü bu sözlere aldırmayıp yoluna devam etti. Ebu Cehil bu itinasızlığı görünce şöyle dedi: "Bırakın onu. Muhammed sadece putlarımız ve ecdadlarımıza küfür edebilir. Başka bir iş yapamaz. Ant olsun ki Muhammed secdeye kapıldığı zaman fırsat kollayacağım, büyük bir taşla kafasına indireceğim ve onu bitireceğim." Evet dostlar, cehalet ve istikbar müşrikleri sarmış ve onların hidayete ermesine hiçbir ümit kalmamıştı. Allah Resulü bu şirret dolu durumu ve sözleri yaşarken eve üzgün bir şekilde döndü. Bu sırada İsra suresinin 90 ila 95. ayetleri indirildi. Bu ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا
Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. İçlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. De ki, Rabbimi tenzih ederim, ben sadece bir beşer peygamberim. Kendilerine kurtuluş rehberi vahiy geldiğinde insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı, elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 90. bölümünün de sonuna geldik. Sizden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Cuma gecesi Hristiyan ülkelerin liderlerine ayrı ayrı mesajlar göndererek Hazreti İsa Mesih'in görkemli doğumu ve miladi yeni yılın başlangıcını tebrik etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade Havacılık ve Uzay Alanı'nda da dahil olmak üzere bilimsel ve araştırma gelişmeleri İran halkının açık hakkıdır açıklamasında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı İran'ın Simorgh uydu taşıyıcısının uzaya başarılı bir şekilde fırlatılmasına tepki gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran halkı vatanın savunmasında birlik içerisindedir, dedi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i yakın zamanda Rusya'ya gidecek. Afganistan'ın kuzeyindeki Belh eyaletinin başkenti Mezar-ı Şerif'teki İran Başkonsolosluğu, İslam Cumhuriyeti'nden Kunduz halkına yardım dağıttı. Pakistan, İran ve Türkiye arasında ilk yük treni İran'a girdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın. Thank you.